Ayrım 28.
Babası doktorların tahmin ettiğinden daha fazla yaşamış ve ömrünün son 6 ayı boyunca çevresindekilere Celtic'li bir futbolcunun kendisini evinde ziyaret ettiğini anlatıp durmuş. Jim Craig değil ama Celtic'li bir futbolcu. Oyuncuların işi gerçekten çok zor. Antrenörle kavga edersiniz, sakatlanırsınız, sakatlığınız uzun sürer, iyileşince yine sahalara dönersiniz ve üstelik bu tam anlamıyla bir iş de sayılmaz. Futbolun öteki yüzünün harika bir şey olduğunu unutursunuz. Tarihteki en ünlü Celtic 11'i Jock Stein'ın Lisbon aslanlarıydı. 1967'de Lisbon'da oynanan final maçında Helenio Herrera yönetimindeki Inter'i 2-1 yenerek Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Britanya takımı oldular. Craig de Lisbon aslanlarından biriydi. O maçla ilgili anılarını sordum. Bana hala sorup duruyorlar. Bunca yıl geçmesine rağmen bana göre hala penaltı değil. Beni geçmesine izin vermemeye kesin kararlıydım ve eğer ona çarparsam hakem maçın bu dakikasına kesinlikle penaltı vermez diye düşündüm. Ne kadar yanılmışım. Ama maçın ilerleyen dakikalarında Tommy Gamble'ın attığı beraberlik golünün pasını vermiş ve Chalmers maçın skorunu belirleyen golü atmıştı. Maçtan sonra verilen yemekte Celtic antrenörleri Herrera'ya hakaret etmişlerdi. 3 yıl sonra ikinci kez çıktığı Avrupa Kupası finalinde Feyenoord'la oynayan Celtic bu maçı kaybettiği sırada Craig yedekler arasındaydı. Terslik neredeydi? Bunun iki takımın biyoritimleriyle ilgili bir şey olduğu kanısındaydı. Sonradan dişçi olan futbolcuların sayısının o kadar fazla olmadığını söyledim. Bugünlerde bir sürü Katolik avukat, doktor vesaire var. Oysa 40 yıl önce böyle değildi. Bu insanlar bir sistemle savaşıyorlardı. Bu yüzden Jock gelip de takım bir anda başarıdan başarıya koşmaya başlayınca herkes çok mutlu oldu. Ona kitabımdan söz ettim, başını salladı. Glasgow'da olmayan birinin bu kenti anlaması çok zor. Burası garip bir kent, sana bir örnek vereyim. Geçen gece caddede yürüyordum. Kısa bir süre önce Savunma Bakanlığı tarafından satın alınan binanın önünden geçerken içeride bir ışık yandığını gördüm ve kim olduğuna bakmak için oradaki çıkıntıya tırmandım. O sırada yanıma yaklaşan biri yüzüme baktı ve "Çok meraklı bir serserisin" dedi. Sonra da ekledi. "İçeride neler oluyor söylesene." Old Firm, ABD'den Güney Afrika'ya kadar dünyanın her yerindeki İskoçları ikiye böler ama bu durumdan en çok etkilenen bölge Ulster'dir. Ne de olsa bu eyalet kontrolü tamamen elden çıkmış bir Old Firm maçına benzemektedir ve derbi zamanı geldiğinde gerginlik giderek artar. Parkhead'deki Celtic Rangers maçından bir hafta önce Ulster'a gittim. Dublin'den yola çıktım. Bana mektup yazan bir Dublinli neden Celtic taraftarı olduğunu şöyle açıklamıştı. İrlandalıyım, öyle değil mi? İrlanda'da her çocuğun babası daha doğduğu andan başlayarak çocuğunun beynine Glasgow Celtic sözcüklerini işler. Sizi dünyanın en iyi kulübünün taraftarı yaptığı için ona minnet duyarsınız ve belki de çocukluğunuz boyunca babanızın emirlerine ilk kez bu kadar isteyerek uyarsınız. Dublin'den Ulster'daki Derry'ye giden bir otobüse bindim. Daha geçenlerde Derry'de oturan bir aile bir akrabalarının cesedini yaktıktan sonra küllerini Rangers Stadyum'daki koşu pistine serpiştirmiş. Ama birkaç saniye sonra görevlilerin bu eski taraftarın küllerini süpürüp attığına tanık olmuşlardı. Derry'den Limavady adındaki küçük kente giden bir başka otobüse bindim. David Brewster'in avukatlık bürosu kentin bomboş olan ana caddesi üzerindeydi. Ona sırt çantamı resepsiyona bırakıp bırakamayacağımı sordum. Yanında götürsen iyi edersin dedi. Ulster'deki politikacılar çok dikkatli insanlardı. Mavi bir yelek giymiş olan Brewster geleceğin parlamenteri olarak görülüyordu. Ulster'in birliğinden yana olduğu için de doğal olarak Rangers taraftarıydı. O tanıştığım aklı başında Old Firm taraftarlarının ilkiydi. Bu diye gözünün kenarındaki bir yara izini gösterdi. Bana Glasgow'un bir anısıdır. Ama Glasgow'da geçirdiğiniz sürenin %99'unda canınızın istediği kadar bağnazlık yapabilirsiniz ve görebileceğiniz en kötü karşılık yumruk yemek olur. Ulster'da aylar boyunca içinizde biriktirdiğiniz şeyleri 90 dakikada dışa vurursunuz. Hava iyice gerginleşir ama vurulma tehlikeniz yoktur. Söylediğine göre Ulster'daki Old Firm taraftarları daha sakin olurlarmış. Celtic ve Rangers formaları birer mezhep sembolü olarak görülürmüş. Bir Katolik olan Pat Rice 1971'de öldürüldü. Tahsilli olduğu söylenemezdi ve Belfast'ın en belalı semtlerinden birinde oturduğu halde sürekli olarak boynuna bir Rangers kaşkolu takarak dolaşırdı. Birçok kereler uyarıldı, insanların sinirini bozuyordu ve en sonunda öldürüldü. Ulster'de Celtic ve Rangers taraftarları arasında sokak rekabeti yok muydu? Alay etme, yumruk yumruğa gelme olmaz mıydı? Belfast'ta aynı yerde çalışan Katolikler ve Protestanlar dinsel konulardan hiç söz etmez. Ne dersen de hiçbir şey söyleme anlayışı geçerlidir. Burada oturanlara örneğin bir anket yapmak amacıyla da olsa herhangi bir şey sorarsanız görüşlerini belirtme konusunda çok çekingen davranırlar. Üstelik bunu aslında İngiltere ve İskoçya'daki bütün kulüplerin dinsel ilişkilerini ya da varsayılan dinsel ilişkilerini gerçekten bildikleri halde yaparlar. Oradan yine Derry'e döndüm ve Belfast'a giden bir otobüse bindim. Perşembe akşam üzeri geç saatlerde Belfast'taydım. Eskiden Belfast'ın kendine özgü Old Firm maçları vardı. Glasgow Celtic'in bir benzeri olan ve 1891'de kurulan Belfast Celtic'in protestan takımlarla yaptığı maçlar her zaman tehlikeli olaylara gebe olurdu. 1930'lar ve 1940'larda Linfield'da yapılan maçlarda taraflar birbirlerine ateş açmışlar ve nihayet 1949'da taraftarlar sahaya inip de bir futbolcunun bacağını kırınca Belfast Celtic kapatılmıştı. Maçlarını yaptıkları Solitude Stadı daha sonra bir Katolik yerleşim bölgesine yakın olan Cliftonville adında küçük bir Belfast kulübünün ilgisini çekmeye başladı. Cliftonville'in protestan kulüplerle yaptığı maçlar görülmeye değer şiddet olaylarına sahne oluyordu. Kraliçe Üniversitesi'nde yani Queen's University, politika konusunda ders veren ve koyu bir Rangers taraftarı olan Graham Walker, protestan taraftarların Katoliklerin üzerine el bombası attıklarını bile görmüştü. Bomba, Cliftonville taraftarlarının bulunduğu Spion Kop'un arkasına düştü. Cliftonville taraftarları hemen bir tane daha var şarkısını söylemeye başladılar. Bombanın kendilerine ait olduğunu zannetmişlerdi. Ama Cliftonville çok küçük bir kulüp. Belfastlı Katolikler futbol zevklerini daha çok Glasgow'la tatmin ediyorlar. Bünyesinde hem Celtic hem de Rangers taraftar kulüpleri olan Kraliçe Üniversitesi'nde kaldım. Üniversitedeki Rangers Taraftarlar Kulübü'nün o yılki bütün komite üyeleri aynı zamanda Birlik Partisi'nin de Unionist Parti üyesiydiler. Cuma sabahı taraftar kulübünün başkanı Lee Reynolds'ı odasında bulduğumda henüz yeni uyanıyordu ve üzerine yorgan olarak bir İngiliz bayrağı örtmüştü. Ulster'de içinde bir Rangers kaşkolu, Rangers kahve kupası ya da buna benzer bir eşya bulunmayan bir protestan evi yoktur dedi. Celtic Taraftarlar Kulübü'nün başkanıyla da konuşmak istediğimi söyledim. Evet DJ, gidip bulalım onu dedi. Boynunda bir Celtic kaşkolu olan Thomas DJ McCormick'i öğrenci birliğinin önünde bulduk ve Lee bizi tanıştırdı. İki delikanlı tıpkı savaşan iki ülkenin Birleşmiş Milletler'de yapılan bir toplantıya katılan diplomatları gibi birbirlerine karşı aşırı derecede naziktiler. DJ beni ertesi gün yapılacak maça götürebileceğini söyledi. Basın tribününde oturacağıma, Celtic taraftarlarının arasında oturmamın daha iyi olacağına karar vermişti. Cuma günü öğleden sonra ofisi kentin protestanların yoğun olduğu bölgesindeki tek Katolik caddesinde olan Michael Fearon adındaki başka bir avukatı görmeye gittim. İnsan Belfast'ta yürürken aklına hep bombalar geliyor. Fearon'un ofisine giriyorsanız herkesin gözünde siz bir Katoliksiniz ve sizi görenlerin buna aldırmamasını umuyorsunuz. Neyse ki cadde bomboştu. Yine de üniversiteye dönerken başıma bir şey gelmemesi için dikkatli olmaya karar verdim. Fearon'a Rangers ve Celtic'in Ulster'da ne kadar popüler olduklarını sordum. Celtic ve Rangers diye düzeltti. Altı bölge içinde en fanatik Celtic ve Rangers taraftarları buradan çıkar. O da onlardan biriydi. Omuzlarıma bir bayrak atarım, boynuma üzerinde papanın resmi olan bir kaşkol bağlarım ve kraliçeyi sinkaf edeyim şarkısını söyleyeyim. Benim gibi binlercesi var. Niçin? Ben haksızlığa uğramış, sürekli ezilmiş bir milliyetçiyim ve Parkhead'deki tribünlerde ayağa kalkıp karşıya bakarsanız bize bunu yapanları görürsünüz. Buna rağmen Ulster'den Glasgow'a gitmek onun için tatil anlamına geliyordu. Bu ülkede her iki tarafın politikalarının bir ortak noktada birleşmeleri olanaksız. Bu politikaların nasıl olacağı herkes açısından önceden bellidir. Burada yüzer gezer oylar bulamazsınız. Bir Old Firm maçında protestanlara dayak atmalarının olası olup olmadığını sordum. Olabileceğini söyledi ve çekmecesine sakladığı Morris Johnson hakkında yazılmış bir yazıyı uzattı. Ondan sıradan bir Rangers taraftarını tanımlamasını istedim. Üstüne bir Rangers forması giyen göbekli biri olabilir. Her gece TV kapanmadan önce İngiliz ulusal marşı çalınca ayağa kalkar. Yani kısaca bana benzer. DJ ile birlikte trene binip Larne'da oturan ailesinin evine gittik. Ertesi gün çok soğuk bir sabahın erken saatlerinde de feribota kadar yürüdük. Maçtan sonra ben Glasgow'da kalacaktım. Ama DJ ona 70 sterline patlayacak ve 22 saat sürecek bir yolculuk yapacaktı. Ulster'deki Old Firm taraftarlarını Britanya'daki en sadık taraftar kitlesi olarak tanımlamak pek yanlış olmaz. Glasgow'lu akademisyen Raymond Boyle, Belfast'taki Celtic taraftarları üzerine bir araştırma yapmış ve şu sonuçları elde etmiş. %50'sinden azının tam gün çalıştığı bir işi var. %80'i her sezon parkede düzenlenen grup gezilerinin tamamına katılıyor. %49'u her yıl Celtic uğruna 500 sterlinden fazla para harcıyor. Bazıları Boyle'a 1000 sterlinden fazla para harcayanları da ayırması gerektiğini söylemiş. Anketteki politik soruları yanıtlayanların %80'i İrlanda Kurtuluş Ordusu İran'ın politik kanadı olan Sinn Féin'e oy vermiş. Ancak ankete katılanların %40'ı bu bölümdeki soruları yanıtlamamış. Bindiğimiz feribotta sadece Celtic taraftarları vardı. Rangers ve Celtic taraftarları ayrı ayrı seyahat ediyorlar. Yolcular arasında herkesin Reava dediği lastik suratlı bir adam da bulunuyordu. Reava, bir feribot dolusu Celtic taraftarının önünde bir masanın üstüne çıkıp kimseden en ufak bir tepki bile görmeden Rangers'ın şarkı söylediğini duyuyor musunuz diye bağırabilecek tek kişiydi. Larne'ın delisiydi ve söylediklerini kitabıma kelimesi kelimesine yazmam konusunda inanılmaz bir ısrar içindeydi. Ama o günkü maçı izleyemedi. Başlama vuruşundan birkaç saat önce Glasgow'da bir polisin atıyla konuşmaya çalıştığı için tutuklanmıştı. Trenimiz sonunda Glasgow'un doğu ucuna ulaştı ve DJ bir güvenlik önlemi olarak bana bir Celtic kaşkolu verdi. Yolda Rangers taraftarlarıyla karşılaşınca göz göze gelmemeye çalışıyorduk. Bizim uyguladığımız başka yöne bakma yöntemini onlar da uyguluyordu. Hava soğuktu, benim hala uykum vardı ve kendimi bir türlü taraftar gibi hissedemiyordum. Oysa benim dışımda herkes havaya girmişti. Parket stadı tamamen dolmuştu. Follow Follow dergisi herkesin bayraklarını getirmesi çağrısında bulunmuştu. Rangers taraftarlarının bulunduğu tribünlerse neredeyse bir kraliyet düğününe gelen kalabalıkları andırıyordu. Taşıdıkları İngiliz bayrakları Glasgow'da tahrik edici bulunuyor ve polis bunlara el koyuyordu. Ama Follow Follow bu durumu oldukça garip buluyordu. Ne de olsa bu onların ulusal bayrağıydı. Diğer ülkelerdeki sadık taraftarlar Britanya'ya özgü taraftarlık kültürüne hayrandır. Old Firm maçını seyretmek için tüm Avrupa'dan Glasgow'a gelenler olmuştu. Hatta İsviçre'de yayınlanan ve adı Strangers on Rangers, Rangers'ta yabancılar olan Rangers yanlısı bir spor dergisi bile vardı. Bazı ülkelerdeki taraftarlar Britanyalıları taklit etmeye çalışıyorlar ve bu da tüm Avrupa'daki tribünlerde İngiliz bayraklarına rastlanmasının ve İngiltere'deki maçlarda söylenen şarkıların buralarda da söylenmesinin nedenini açıklıyor. Auberon Waugh'ın işçi sınıfının ulusal marşı olarak tanımladığı "İşte gidiyoruz, here we go" büyük bir hızla yeni enternasyonal olma yolunda ilerliyor. İngiliz taraftarların sınırsız bir repertuarı var. Her ne kadar futbol hastaları dünyanın dört bir köşesine yayılmış olsa da tribünlerde söylenen en yeni şarkılarla en son tezahüratların yer aldığı Sinkaflar Dışarı, Dicks Out gibi bir kitabın Britanya dışında herhangi bir yerde yayınlanabileceğini hiç sanmam. Belki sadece Arjantin'de yayınlanabilir. İngiliz taraftarların bir benzeri daha yoktur. Britanya'da futbolun kendisi de neredeyse taraftar kültürünün doğal bir sonucu gibidir. İngiliz taraftarlar taraftar olduklarının bilincine dünyanın herhangi bir yerindeki taraftarlardan daha fazla varmışlardır. Sayılarına, görünümlerine ve grup karakterlerine herkesten daha fazla önem verirler. Manchester City taraftarları tribünlere şişme muzları ilk kez kendilerinin getirdiklerini söylerler. Liverpool taraftarları espri anlayışlarının çok güçlü olduğuna inanırlar. Leeds taraftarları ırkçıdır. İngiliz taraftarların en önemli özellikleri bağlılıktır. Rangers yanlısı bir spor dergisi olan Ayr Ready bu nedenle Celticlilerin takımlarına bağlılıkları Philby, Burgess ve McLean'in Britanya İmparatorluğu'na bağlılıklarına benzer diye yazmıştır. Her İngiliz erkeğinin tuttuğu en azından bir takım vardır. Futbola ilişkin hiçbir şey onun için takımı kadar önemli değildir. Artık şaşalı günlerinden uzaklaşmış ve ikinci ligde gezinen Stoke City'nin bir taraftarı Gazza ve David Platt hakkında yazılanları okumaktan hoşlanır. Ama asıl hoşlandığı şey Stoke hakkında yazılanları okumaktır. Hollanda ve Almanya'daki arkadaşların bazı takımları diğerlerinden daha fazla severler. Ama bu sempatileri yüzeyseldir ve her an değişebilir. Ben de yıllarca herhangi bir takımı tutmadığımı zannetmiştim. Bu durum Ajax'ın her yenilişinde içimde hafif bir sızı duymaya başlayana kadar sürdü. İngiltere'ye gelince öyle insanlar tanıdım ki hiçbiri futbol oynamaktan hoşlanmıyordu. Ama hepsi ne kadar kötü futbol oynadığını bilse de her hafta maçlarına gittikleri takımlarına inanılmaz bir tutkuyla bağlıydı. Diğer ülkelerde de bir tek takıma bağlı olan taraftarlar vardır tabii. Ama yine de hiçbiri İngiliz taraftarlara benzemez. Hollanda, İtalya ve Kamerun'da bir futbol takımının taraftarlığı oldukça pasif bir ilişki anlamına gelir. Belki takımınızı sever, stada gittiğinizde onu desteklemek için şarkılar söyleyip tezahürat yapar, boş zamanlarınızın çoğunu takımınızın diğer taraftarlarıyla birlikte geçirebilirsiniz. Ama taraftar olmanın anlamı hakkında öyle uzun uzadıya düşünmezsiniz. Takımınızın kazanmasını istersiniz ama tribünlerde rakip takımın bayraklarının sizinkinden daha fazla olması sizin için o kadar da önemli değildir. Oysa Follow Follow bunu çok önemsiyor. Tribünlerdeki bayrakları görünce bana dönüp, İbrox'a gidince tribünleri kendi bayraklarımızla donatacağız diyen DJ de bunu önemsiyordu. İngiliz taraftarların hepsi tarihçidir. İki İngiliz takımı birbirleriyle maç yaparken bir anlamda takımların tarihçileri de karşı karşıya gelir. Bu durum özellikle Glasgow için geçerlidir. Hangi yaştan olursa olsun konuştuğunuz her Celtic taraftarı size günlerce Lisbon aslanlarından söz edebilir. Her Old Firm taraftarı 1931'de Rangers forveti Sam English'in bir maçta kazayla Celtic kalecisi John Thompson'ın başına tekme attığını ve Thompson'ın o anda öldüğünü bilir. Celtic marşı bunu çok güzel özetliyor. Bu büyük takımda oynamak çok güzel, bu büyük takımı seyretmek çok güzel ve eğer tarihçeni bilirsen kalbin bir tek şarkı söyler. Oh oh oh. Rangers taraftarları ise buna sahip olduğunuz tek şey tarihinizdir diye cevap verirler. Diğer ülkelerde taraftarlar için tarih bu kadar önemli değildir. Eski fotoğraflarda sadece Gamalı Haçları ve Hitler'in selamını gören Almanlar 1930'lardaki büyük maçları hatırlamazlar bile. Rusya'daki kulüplerin çoğu Bolşevik devriminden sonra isimlerini değiştirmişler, hatta Stalin bir keresinde CSK Moskova'yı yanlışlıkla dağıtmıştır. Bazı ülkelerin gelenek yaratacak zamanları olmamıştır. Hollanda'nın en parlak geçmişe sahip kulübü olan Ajax, 1990'ların sonlarına doğru Amsterdam dışındaki yeni bir stadyuma taşınacak. Taraftarlar bu durumun üzerinde bile durmuyor. İngilizler taraftar kültüründen zevk alırlar ama en çok zevk aldıkları şey rakiplerinden nefret etmektir. Celtic ve Rangers taraftarlarının birbirlerine gereksinimleri vardır. Belki aralarındaki nefret duygusu Glasgow'da bugün bile yaşanan dinsel bölünmeye dayanmaktadır. Ama ben bu bölünmenin tek başına eski Old Firm fenomenini yaşatacak kadar güçlü olduğu konusunda kuşkuluyum. Ne de olsa günümüzde Katoliklerin %40'ı Protestanlarla evleniyor. Eğer Celtic ve Rangers gerçekten de kentteki iki ayrı kutbu temsil ediyorsa, bunun Glasgow halkının politik görüşlerini hiç etkilemediği gün gibi ortada. Celtic ve Rangers taraftarlarının hemen hepsi İşçi Partisi'ne oy veriyor. Bana göre Old Firm rekabetinin bir fenomen olarak varlığını sürdürmesinin tek nedeni taraftarların bu rekabetten büyük bir zevk almasıdır ve hiçbirinin artık Tanrı'ya inanmadıkları için bu eski geleneklerinden vazgeçmeye niyeti yoktur. Bizim bulunduğumuz tribünlerde açlık grevi yapan IRA militanı için şarkı söyleniyordu. Parlamento üyesi Bobby Sands, İrlanda bayrağına sadakat yemini edecek misin? Siyah bereyi giyecek misin? IRA'ya hizmet edecek misin? Bunları yapabilirsen sen bir erkeksin, Bobby Sands. Seyircilere bunun yanı sıra İngilizleri kovun, İngilizleri kovun, hemen şimdi kovun diye bağırıyorlardı. Bir diğer tezahüratsa IRA'yı övmek amacıyla söylenen "Oh ah yaşasın Ra, hep beraber oh ah yaşasın Ra" nakaratıydı. Aynı gün öğleden sonra bir IRA bombası Warrington'da iki çocuğun ölümüne neden oldu. Rangers taraftarları da şarkı söylüyorlardı. Bir çığlık teslim olmak değildir. Teslim olursan ölürsün, ölürsün, ölürsün. Ve kalbin elinde olur. Devri surlarını koruyacağız. Çok sık duyduğum bir başka tezahüratları ise Papa'ya hayır çığlığıydı. Tezahürat düellosu aralıksız sürüyordu. Ben donuyordum. Fanatikler arasında maç seyretmek isteyen tarafsız biri olmak cidden çok yorucu. Ulster'den gerçekten o sabah mı ayrılmıştım? Burası gerçekten benim ülkemin bir parçası mıydı? 90 dakika sürecek olan nefretin başlama vuruşuyla birlikte yanımda oturan adam, bir Old Firm maçında "Sittirin gidin turuncu piçler" diye bağıran, belki de 10 milyonuncu kişi olarak tarihe geçmeyi başardı. Celtic bir gol attı ve Rangers'ın bu golün hemen sonrasında beraberliği yakalamasıyla birlikte arkamda oturan birkaç düzine taraftar tribünlerden aşağıya hücum etti. Celtic yönetim kurulunun maçtan sonra yaptığı açıklamada, Rangers'lı oyuncuların Celtic'liler henüz attıkları golün sevincini paylaşırken başlama vuruşunu yaptıkları ve Stuart McCall'un golünün Celtic golünden sadece 12 saniye sonra atıldığı belirtilmişti. Hakem turuncu yanlısı bir piçti. Sonra Celtic bir gol daha attı. Maç çok kötüydü. Old Firm maçları hep böyle olur zaten. Bu konuda Glasgow'da sık yapılan bir espri vardır. Ve o itişip kakışmanın ortasına birdenbire bir futbol maçı başladı. Geleneksel olarak Celtic'in oyun tarzı Rangers'inkinden daha zariftir. Ama o gün sahada sadece oradan oraya hızla koşan futbolcular görüyordum. Oyuncuların yarısı forma giymiş taraftarlar gibiydi ve büyük bir öfke krizi içindeymişçesine oynuyorlardı. Maç nihayet sona erdi ve Celtic 2-1 kazandı. Ama Rangers'ın golüne Hathaway attığı için birçok kişi açısından maçın skoru 2-0 kabul edilebilirdi. Kaşkolumu DJ'ye verdim. Londra Caddesi'nden sola saptım ve yaptığım hatayı o anda fark ettim. Benim gittiğim tarafa benden başka kimse gitmiyordu. Rangers taraftarları da karşıdan bana doğru yaklaşıyorlardı. Old Firm maçlarının oynandığı günlerde her iki takımın taraftarları farklı yolları kullanırlardı. Yanımdan geçen birkaç Rangers taraftarı bana hiç de dostane olmayan bakışlarla baktıktan sonra elinde bir pankart taşıyan biri yüzümün tam ortasına bir kafa atar gibi yaptı. Ama aslında bunu yapmaya niyeti olmadığını ancak burnu benimkinden 2 santimetre uzaklıkta durunca anladım. Aldırmamış gibi yaparak yürümeye devam ettim. B&B'deki odam buz gibiydi ve ben de notlarımı TV odasında yazmaya karar verdim. En azından orası üst üste iki palto giymeniz halinde oturulabilecek kadar sıcaktı. Biri at kuyruklu, diğeri asker bıyıklı iki adam bardak kullanmadan aynı şişeden viski içiyorlardı. Bana da ikram ettiler, reddettim. At kuyruklu olan paltosunun cebinden bir gazete çıkarıp bana uzattı. Yaklaşık bir yıl öncesine ait Sun'daki habere göre bu adam bir otoyolda at arabası kullanırken tutuklanmıştı. Gazetenin ilk sayfasında adamın fotoğrafı vardı. Benim işim bu dedi, ben çingeneyim. Birkaç saniyede bir içki içmemi teklif ediyordu ve ben de her defasında teklifi geri çeviriyordum. Asker bıyıklı olan adama onun mesleğini sordum. Bana sor, ben onun patronuyum dedi at kuyruklu. Bıyıklı olan hiç konuşmuyordu. Onun mesleği ne diye sordum. Benim için çalışır. Rangers'ı mı Celtic'i mi tuttuklarını sordum ama hiçbirini tutmadıklarını söylediler. Sakinliğim bir süre sonra at kuyruklu adamı rahatsız etmeye başlamış olsa gerek ki elindeki viski şişesini kafamda kıracağını söyledi. Gitmek için ayağa kalktım, yüzüme baktı ve beni hor gören bir ifadeyle şöyle dedi. Çok cahilsin, biliyor musun? Odama gidip yattım.